Ayrım 6.
1112 yılında Sito'da Sisteryen tarikatına giren Saint Bernard bu tarikata onur kazandırmıştır. 1115 yılında Harding tarafından Clairvaux manastırını kurmaya gönderilmiş ve ölümüne kadar bu manastırın reisliğini yapmıştır. Bir aziz olarak erdemleri bütün Batı Hristiyanlık dünyasınca tanınmış ve onun kuşağından hiç kimse kilise ve devlet siyaseti üzerinde Saint Bernard kadar etkili olamamıştır. Saint Bernard, Papa aleyhdarı Anakletius'un seçilmesinde rol oynadığı gibi vaazleriyle ikinci Haçlı seferini başlatmış, Abelard'a, Gilbert de la Porre'ye ve Brescia'lı Arnold'a saldırmıştır. Öğrencilerinden biri 3. Eugen Usanı ile Papa olunca ona De Consideratione adlı ünlü risalesinde öğütler vermiştir. Edebi çalışmaları çok olan Bernard'ın en ünlü eserleri De Diligendro Deo, De Fradibus Humilitatis ve Apologia ad Guillelum'dur. Onun hakkında şöyle diyordu. O ne yer ne içer, şeytan gibi. O da sadece ruhların kanına susamıştır. Bununla birlikte Saint Bernard onun örnek alınacak bir dindar olduğunu kabul etmiştir. Arnold'un bu dindarlığı ise onu, Papa ve kardinallerle çatışma halinde bulunan ve 1143 yılında Papa'yı da kardinalleri de sürgün etmeyi başaran Romalılar için yararlı bir müttefik haline getirmiştir. Arnold, kendi doktrininde törel bir yaptırım arayan Roma Cumhuriyeti'nin canlandırılmasını destekledi. Ne var ki 4. Adrian, Nicholas Brixpayer, kardinallerden birinin öldürülmesine vesile sayarak, Kutsal haftada 2 dipnot, Paskalya'dan önceki hafta. Romalıların tapınma ve törenlerini yasakladı. Paskalya yortusundan önceki cuma günü yaklaşırken senatoyu dinsel bir korku aldı. Bu da bütün senatonun papaya miskince boyun eğmesi sonucunu doğurdu. İmparator Friedrich Barbarossa'nın da yardımıyla Arnold yakalandı ve asıldı. Cesedi yakıldı, külleri Tiber ırmağına serpildi. Böylelikle papazların zengin olmak hakkına sahip bulundukları kanıtlanmış oldu. Papa, imparatoru Saint Peter Kilisesi'nde taç giydirerek ödüllendirdi. İmparatorun askerleri yararlı olmuştu ama kilisenin gerek iktidarını gerek servetini laik destekten çok kendisine borçlu bulunduğu Katolik itikadı kadar değil. Brescia'lı Arnold'un doktrinleri Papa ile imparatoru uzaklaştıracak nitelikteydi. Zira gerek Papa gerek imparator düzenin kurulması için ikisinin birden gerekli olduğuna inanıyorlardı. Ne var ki Arnold tasfiye edilir edilmez kaçınılmaz çatışma yeniden alevlendi. Bunu izleyen uzun savaş içinde Papa yeni bir müttefik kazandı. Bu müttefik Lombard ittifakıydı. Lombardiya kentleri özellikle de Milano, o sıralarda ekonomik gelişmenin ön safında bulunan zengin ticaret kentleriydi. Bu olgu İngilizler için Lombard Caddesi adında ebedileşmiştir. İmparator Burjuva kapitalizminin daha o zamandan düşmanlık beslemeye başladığı feodalizmden yanaydı. Kilisenin faizciliği yasaklamış olmasına rağmen Papa'nın kendisi borç para aldığı ve Kuzey İtalya kentlerindeki bankerlerden çok yararlandığı için faizcilik konusunda dinsel yaptırımlar hafifletilmek zorunda kalındı. Barbarossa ile papalık arasındaki 20 yıl süren çatışma, imparatorun bir türlü tam yenilgiye uğratamadığı Lombard kentleri sayesinde berabere sonuçlandı. Papalıkla İmparator 2. Frederick arasındaki uzun süreli çekişmenin en sonunda Papa'nın utkusuyla bitmesinin belli başlı iki nedeni vardı. Bu nedenlerden birincisi, Kuzey İtalya ticaret kentlerinin ve bu arada Toskana kadar Lombardiya'nın da feodal sisteme karşı oluşları, ikincisi de Fransiskenlerin uyandırdığı koyu dindarca duygulardı. Saint Francis, havarilere yaraşır bir yoksulluk ve evrensel sevgi vaaz ediyordu. Ne var ki Saint Francis'in ölümünün üzerinden birkaç yıl geçer geçmez, vaktiyle onun ardı sıra gidenler, kilisenin mülk ve servetini savunmak için çetin bir savaş sırasında halkın mal ve mülküne el koyan askeri görevliler gibi davranmaya başladılar. İmparatorun yenilgisinin başlıca nedeni, onun davasını dinsel ve töresel bir kılığa sokamamış oluşuydu. Aynı zamanda bu mücadele sırasında papaların başvurduğu önlemler, pek çok kimsenin törel gerekçelerle papalığa eleştirici gözle bakmasına yol açtı. Friedrich'in ölüm döşeğindeyken kendisiyle atıştığı Papa 4. İnosan hakkında Cambridge Orta Çağ Tarihi cilt 6 sayfa 176 şöyle yazıyor. 4. İnosan kendinden öncekilerden çok daha layık bir papalık anlayışına sahipti. Zayıf yanlarının politik yetersizliğinden ileri geldiğini düşünür ve bunlara politik çareler arardı. Ruhani yetkilerini hep para toplamak amacıyla kullanır, parayla dost satın alır, düşmanlarına zarar verir ve vicdansızlığıyla papalığa karşı her yerde saygısızlık, düşmanlık uyandırırdı. Kilise parasını dağıtış biçimi bir rezaletti. Ruhani görevlerini ve yerel haklarını hor görerek, kilise bağışlarını papalık geliri ve siyasal ödül aracı olarak kullanırdı. Papadan timar alabilmek için dört adayın arka arkaya beklediği olurdu. Yersiz atamalar böyle bir sistemin doğal sonuçlarındandı. Savaş halinde ve diplomasi yönünden seçilen papalık elçileri de çoğunlukla gerektiği kadar layık bir karakter taşımazdı. Papa Innocent'ın kendi yol açtığı ruhani etki ve saygınlık kaybından kendisinin haberi yoktu. Niyetleri iyi olmakla birlikte ilkeleri iyi değildi. Cesaret, yenilmez bir azim, zeka sahibi olan Papa, şansının yüzüne güldüğü anlarda da, felaket anlarında da soğukkanlılığını yitirmez, dindarlıktan uzak bir kurnazlıkla, sabırla amacına ulaşmaya çalışırdı. Bu da kilisenin değerini düşürürdü. Papa'nın olaylar üzerindeki etkisi muazzamdı. İmparatorluğu göçertti. Papalığın zayıflamasına yol açtı. İtalya'nın alın yazısına biçim verdi. 4. İnnosa'nın ölümü papalık siyasetine bir değişiklik getirmedi. Onun ardılı 4. Urban, Friedrich'in oğlu Manfred'e karşı açtığı mücadeleyi tam bir başarıyla yürüttü ve törel konulardaki yetkisini ilginç bir biçimde kullanarak İtalya'da hala yükseliş yolunda olan kapitalizm, kiliseyi nerede az destekliyorsa orada bu desteği tam olarak sağlamasını bildi. Bu, propaganda iktidarının ekonomik iktidara dönüşmesinin klasik bir örneğini meydana getirir. Bankerlerin çoğu, papalık gelirlerini toplamak kendilerine büyük kârlar sağladığından papadan yanaydılar. Ama bazı kentlerde, örneğin Siena'da, Gibellinelerin bir dipnot, Gibelline, İtalya'da, Orta Çağ'da, papalar imparatorlar arası mücadele tarihi içinde önemli yer tutan bir grubun adıdır. Özellikle Friedrich Barbarossa'nın imparatorluk tacını giymesiyle alevlenen Papa İmparator mücadelesinde Kutsal Roma İmparatorluğundan yana olanlara Gibellineler deniliyordu. Bunlar ulusal bağımsızlık istiyorlardı ve Papa'ya karşıydılar. Gulpler ise imparatora karşı Papa'dan yana olan grubun adıydı. İtalya Orta Çağ tarihinin 1155'ten 1348'e kadarki dönemi Kuzey İtalya kentlerinde ve özellikle Floransa ile Siena'da bu iki grup arasındaki mücadelelerle doludur. Gibellinelerin güçlü oluşu yüzünden bankerler başlangıçta Manfred'in yanını tuttular. Bunun üzerine bankerlerin Manfred'i tuttuğu günlerde Papa, bankalara borçlu olanlara borçlarını ödememelerini, bu bankalara borç ödememenin bir Hristiyanlık borcu olduğunu bildirdi. Ve tabii borçlular bunu hemencecik yetkili bir karar olarak kabul ediverdiler. Bunun bir sonucu olarak Siena'nın İngilizlerle olan alışverişi durdu. Bütün İtalya'da mahvolmaktan kurtulabilen bankerlerin tümü Papa'nın bu manevrasıyla gelp olmaya zorlandı. Ne var ki bu gibi yollara başvurulması Papa'ya bankerlerin desteğini kazandırmakla birlikte Papa'nın ilahi yetkisine duyulan saygıyı azaltmış oluyordu. Batı İmparatorluğu'nun çöküşünden 16. yüzyılın sonuna kadarki dönemin tümüne iki gelenek arasındaki çatışmalar tarihi gözüyle bakılabilir. Bu geleneklerden biri kilisenin temsil ettiği İmparatorluk Roması geleneği, öteki de devletin temsil ettiği Töton aristokrasi geleneğidir. Kutsal Roma İmparatorları, İmparatorluk Roması geleneğini Kutsal Roma İmparatorluğuna katmaya çalışmışlar ama bunu başaramamışlardır. İkinci Frederick dışındaki bütün imparatorların Roma geleneğini anlayamayacak kadar cahil oluşları bir yana, bunların yakın ilişki kurdukları feodalizmin bütün siyasal kurumları da Cermen asıllıydı. Eğitilmiş kişilerin imparatorlara hizmet edenler de içinde olmak üzere dilleri uzun bir süre içinde yavaş yavaş antik dillerden türetilmişti. Hukuk Roma hukukuydu. Felsefe Yunan felsefesiydi. Buna karşılık kökeni tötonik olan görenekler terbiyeli konuşmalarda ağza alınmayacak nitelikteydi. Bugünkü herhangi klasik bir bilginin modern endüstriyi Latince tanımlamakta karşılaşacağı güçlüğe benzer bir güçlük ortaya çıkmıştı o dönemde. Batı Avrupa uygarlığında tötonik ögeler edebi ve entelektüel alanda yeterli bir anlatıma ancak reformasyonla birlikte Latince yerine modern dillerin kabul edilişi üzerine kavuşabildi. Hohenstaufenlerin çöküşünden sonra kilise 20-30 yıl kadar bir süre için İtalya'nın batı dünyası üzerindeki egemenliğini yeniden kurmuş gibi gözüktü. Para ölçüleri üzerinden bir yargıda bulunulacak olursa, bu egemenlik en aşağı Antonines zamanındaki kadar sağlamdı. İngiltere ve Almanya'dan Roma'ya kilise gelirleri olarak akan para, eski Roma tümenlerinin zorla topladıkları paraların tutarını çok aşıyordu. Ne var ki bu sefer akan para silah zoruyla değil, papalığa duyulan saygı sömürülmek suretiyle sızdırılıyordu. Bununla birlikte papalar Avignon'a taşınınca bundan önceki 300 yıl boyunca sağlamış oldukları saygıyı yitirmeye başladılar. Bunun nedeni sadece onların tamamıyla Fransa kralının egemenliği altına girişlerinde değildir. Saygıyı yitirmelerinin daha da önemli bir başka nedeni papaların birçok gaddarca işlerde bu gaddarlığı yapan krallardan yana çıkmış olmalarıdır. Papaların kralla birlikte oldukları bu gaddarca hareketlerden biri de Templar, bir dipnot. 118 yılında eski Kudüs'te kurulan Hazreti İsa'nın kabri ile ziyaretçilerini korumaya memur tarikat ya da bu tarikatın bir üyesi. Templar tarikatının sindirilişidir. Kral 4. Philip mali güçlükler içerisinde kıvrandığından gözünü bu tarikatın mülküne dikmişti. Hiçbir gerekçeye dayanmaksızın tarikat üyelerinin dinsel inançlara karşı gelmekle suçlandırılmasına karar alındı. Papa'nın da yardımıyla bu tarikat üyelerinden Fransa'da bulunanlar yakalandılar, işkenceye konularak ağızlarından şeytana taptıklarına ilişkin itiraflar alındı. Yine işkenceyle haça tükürmek zorunda bırakıldılar ve bunun gibi. Ondan sonra da yığın yığın ateşte yakıldılar. Bu arada kral, Papa'ya da köşesinden bucağından bir şeyler ayırmayı unutmayarak bu tarikatın bütün mülküne el koydu. Bu gibi işler papalıkta törel bozuluşun başlangıcını meydana getirdi. Büyük bölünüş 2 dipnot. Büyük bölünüş Batı bölünüşü. Batı Hristiyanlığında papalık oruğuna seçiliş usulleri yüzünden doğan ve 1378'den 1417'ye kadar süren bölünüş. Papalık oruğuna göz koyan iki söz sahibinden hangisinin meşru olduğunun bilinemeyişi ve her söz sahibinin ötekini aforoz edişi, lanetleyişi yüzünden papaya saygı duyulmasını daha da güçleştirdi. Büyük bölünüşün kapsadığı sürenin başından sonuna kadar her iki rakip de din ve töre yönünden hiç de iyi örnek sayılmayacak biçimde iktidar tasarrufunda bulundular ve işi en koyu yeminlerini bozmaya bile vardırdılar. Çeşitli ülkelerde devlet ve yerel kilise birlik halinde her iki papanın da sözünü dinlemekten kaçındılar. En sonunda bu soruna ancak bir genel konsülün çözüm yolu bulabileceği iyice anlaşıldı. Yanlış bir yol tutan Pisa konsili, bu iki papanın tutumlarını küfr ilan etmekle birlikte bunları gerektiği biçimde saf dışı bırakamadan bir üçüncü papa yaratmış oldu. Sonunda Constance konsili her üç papayı da saf dışı bırakarak birliği sağlayabildi. Ne var ki bu mücadele papalık oruğuna duyulan geleneksel saygıyı ortadan kaldırmıştı. Bu mücadele ve karışıklık dönemi yüzünden Wycliffe, bir dipnot, John Wycliffe 1320'de York'ta Richmond yakınlarında doğdu, 1384'te öldü. İngiliz siyasal filozofu ve kilise reformatörü. Kiliseye yapılan bağışları şiddetle yermiş, papazların insanla Tanrı arasındaki aracılığına ve Hazreti İsa'nın kan ve etine dönüşme doktrinine saldırmış, İncil'in kelime kelime İngilizceye çevrilmesi gerektiği tezini savunmuş ve kendi doktrinlerini halk arasında yoksul vaizler yoluyla yaymıştır. Wycliffe, İngiliz nonkonformizminin başlangıcında önemli bir dönüm noktasını meydana getirir. Papalık için şunları söyleyebilmek hakkını bulmuştur kendisinde. Böyle bir iblisten kurtulmak kiliseye zarar vermez, tam tersine yararlı olur. Bu iblisin ortadan kaldırılması işinde Tanrı yolundaki bu davada kilise istekle çalışır. 15. yüzyıl papalığı, İtalya'ya uymakla birlikte çok açık ahlaksızlığı yanı sıra dünya işleriyle fazla ilgilenişi ve aşırı laikliği dolayısıyla kuzey ülkelerin koyu dindarlığına yanıt verebilmekten uzaktı. En sonunda Tötonik ülkelerdeki törel ayaklanma, ekonomik etkenlerin kolaylıkla at oynatabilmesi olanağını sağlayacak bir güce ulaştı. Roma'ya haraç verilmesi genellikle reddedildi. Prenslerle soylular kilise emlakına el koydular. Ne var ki, eğer protestanizmin doktrin yönünden başkaldırısı olmasa bu durum doğmaz, büyük bölünüş ve Rönesans papalığının rezaletleri olmasa protestanizm gerçekleşemezdi. Kilisenin tinsel gücü içeriden zayıflamamış olsa, kiliseye saldıranlar tinsel gücü kendi saflarına çekemez ve II. Frederick gibi yenilgiye uğrarlardı. Bu vesileyle Machiavelli'nin Hükümdar adlı eserinin 11. bölümünde ruhani hükümdarlıklar konusunda söylediklerine bir göz atmak ilgi çekici olacaktır. Bana şimdi sadece ruhani hükümdarlıklardan söz etmek düşüyor. Bütün güçlükler bu hükümdarlıkların elde edilişine kadardır. Zira bunlar ya kişisel yetenekler ya da talih sayesinde elde edilir ve kişisel yetenekte talih de olmaksızın elde tutulabilir. Çünkü ruhani hükümdarlıkları ayakta tutan çok eskiden kalma din düzeni öylesine kudretlidir, öyle bir karaktere sahiptir ki, ruhani hükümdarlar nasıl davranırlarsa davransınlar, nasıl yaşarlarsa yaşasınlar, hükümdarlıklarını ellerinde tutabilirler. Devletleri olup da bu devleti savunmayan, uyrukları olup da onları yönetmeyen yalnız bu hükümdarlardır. Devletleri savunmasız olduğu halde hükümdarlıkları bu hükümdarların ellerinden alınmaz, uyrukları ise yönetilmedikleri halde yönetilmeyişlerini umursamazlar ve hükümdarlarından vazgeçmeyi ne isterler ne de vazgeçebilme yeteneğine sahiptirler. Sadece bu gibi hükümdarlıklar güvenlik ve mutluluk içindedir. Ne var ki insan aklının ermeyeceği güçler tarafından ayakta tutulan bu hükümdarlıklar üzerine daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Zira Tanrı tarafından yüceltilip ayakta tutulan bu hükümdarlıkları tartışmak, küstahlık, cüretkârlık olur. Bunlar 10. Leo'nun papalığı sırasında yazılmıştı. Reformasyon da 10. Leo'nun papalığı sırasında başlamıştı. Dindar Almanlar 6. Alexander'ın amansızca akraba kayırmasının ve Papa 10. Leo'nun para yönünden açgözlülüğünün Tanrı tarafından yüceltilip ayakta tutulduğuna yavaş yavaş inanmaz oldular. Papalık iktidarını tartışmaktan Machiavelli kaçındığı halde küstah ve cüretkâr Luther bu tartışmaya girişmekte çok hevesliydi. Kilise karşısındaki muhalefet törel ve dinsel destek kazanır kazanmaz da kişisel çıkarlar muhalefetin büyük bir hızla yayılmasına neden oldu. Kilisenin iktidarı anahtarların kudretine dayandığından muhalefet de normal olarak yeni bir aklama doktriniyle ilişki kurdu. Luther'in teolojisi, kilise dışındaki hükümdarların aforoz edilmek ya da kendi uyrukları tarafından törel yönden lanetlenmekten korkmaksızın kiliseyi yerin dibine batırmalarına olanak verdi. Ekonomik etkenler her ne kadar reformasyonun yayılışında çok yardımcı oldularsa da, bu etkenlerin yüzyıllardan beri işler halde bulundukları göz önüne alınınca, reformasyonun gerçekleşmesine tek başlarına yetmediği açıktır. Pek çok imparator ve bu arada başka hükümdarlar, örneğin İngiltere'de Kral II. Henry ile Kral John da Papa'ya karşı koymaya çalıştılar. Ne var ki onların bu davranışları günah sayıldı ve bu yüzden direnişleri boşa gitti. Ancak papalık uzun bir süre içinde geleneksel güçlerini törel bir ayaklanma doğuracak kadar kötüye kullandıktan sonradır ki başarılı bir karşı koyma olanağı doğdu. Propaganda yoluyla nasıl iktidar sahibi olunacağını anlamak isteyenler için papalık iktidarının yükseliş ve düşüşü incelemeye değer bir konudur. İnsanların kör inanç sahibi olduklarını ve anahtarların kudretine inandıklarını söylemekle iş bitmiyor. Bütün Orta Çağ boyunca geçerli dinsel inançlara karşı görüşler ortaya atılmıştır. Eğer papalar genellikle saygın kişiler olmasaydı, tıpkı protestanizm gibi bu görüşlerde yayılırdı. Yine Orta Çağ'da laik hükümdarlar geçerli dinsel inançlara karşı gelmeksizin kiliseyi devletin emri altına sokmaya çalıştılar. Bu girişimler doğuda başarı kazanmakla birlikte batıda başarısızlığa uğradı. Bunun çeşitli nedenleri vardı. Birincisi, papalık kalıtsal olmadığından laik krallıklar gibi uzun bir emekleme dönemi geçirmiyor, bu dönemin dertlerinden uzak bulunuyordu. Bir adam dindar, bilgili ve yöneticilik yeteneğine sahip olmadıkça kilisede kolay kolay sivrilemezdi. Bundan dolayı papaların çoğu bir ya da birkaç bakımdan ortanın çok üstüne yükselmiş kişilerdi. Laik hükümdarların da yetenekli kişiler olarak kendilerini göstermeleri mümkündü. Ne var ki çoğunlukla bunun tersi oluyordu. Ayrıca laik hükümdarlar ruhani hükümdarların tersine kendi tutkularını kontrol altına alabilmelerini sağlayacak biçimde de eğitilmemişlerdi. Boşanma istekleri yüzünden kralların sık sık başları derde giriyor, boşanma da ancak kilisenin çözüm bulabileceği bir sorun olduğundan papalar karşısında kralları güçsüz duruma düşürüyordu. Krallar bazen boşanma sorununu çözmek için Kral 8. Henry'nin yöntemine başvuruyorlardı. 1. Dipnot. Katolisizmde boşanma yasak olduğundan Kral 8. Henry karılarından kurtulmak için bir bahaneyle onları cellata teslim ediyordu. Ama bu da uyruklarını dehşete düşürüyor, bu yüzden vassalları bağlılık antlarından kurtulmuş oluyor ve en sonunda krallar ya boyun eğmek zorunda kalıyor ya da tahtlarını yitiriyorlardı. Papalığın bir başka büyük gücü de sürekliliğinin kişilere bağlı olmayışıydı. İkinci Frederick'in papalıkla mücadelesinde bir papanın ölümünün hemen hemen hiçbir değişiklik yaratmayışı hayret edilecek bir olgudur. Papalığın belli bir doktrini ve devlet yönetimi geleneği vardı. Krallar ise bunların karşısına koyabilecekleri herhangi sağlam bir doktrin ya da yöneticilik geleneğinden yoksundular. Laik hükümetler ancak milliyetçiliğin güçlenişiyle birlikte papalığınkine denk bir amaç sürekliliği ya da dayanıklılığı kazanabildiler. 11. 12. ve 13. yüzyıllarda krallar bir kural olarak cahil, buna karşılık papalar hem okumuş hem de bilgili kimselerdi. Ayrıca sürekli olarak anarşik tehlikesi içinde bulunan ve yeni ekonomik güçlere karşı düşmanca tutum alan yönetimi zor feodal sistem krallara ayak bağı oluyordu. Bütünüyle ele alındığı zaman o yüzyıllarda kilise devletin temsil ettiğinden çok daha yüksek bir uygarlığı temsil ediyordu.